Evet. Yavaş yavaş konumuza bugün girelim. Biliyorsunuz ki değerli kardeşler, bu spor dünyasında zevk için olsun ya da ne bileyim profesyonel olarak spor yapan insanlara hizmet eden birçok böyle firmalar var. Örneğin Adidas firması. Değil mi? Spor dünyasında oldukça önde olan markalardan biri. Ya da ne bileyim Nike. Ya da Çağla ağzıyla söyledi ya da Puma. Değil mi değerli kardeşler? Sadece bunlar birkaçı. Bunun yanına yeni yeni firmalar da eklendi. Şimdi bir spor mağazasına gittiğimiz zaman ne hikmetse gözümüz her zaman bu markaları arıyor. Gözümüz ya Adidas'ta, ya Puma'da, ya Nike'da. Yani marka olan ürünleri arıyoruz. Neden? Buna nasıl bir yanıt verebiliriz? Çok kolay. Çünkü daha kaliteli olduğu için, daha dayanıklı olduğu için gözümüz bunlara yönelir. Alışveriş merkezlerine gittiğimiz zaman. Öyle düşünürüz. Daha kaliteli olduğunu düşünürüz. Ben uzun yıllar önce ayağıma Nike bir ayakkabı aldım. Neden? Çünkü yürüyüşü çok seviyorum. Yürümeyi çok seven bir kişi olduğum için bazen günde 10 kilometre, bazen günde 15 kilometre, bir keresinde 32 kilometre yürüdüm. Ondan sonra hiç unutamıyorum. Tabanlarımın altı öyle yanıyordu ki sabaha kadar uyuyamadım. Ayağımdaki ayakkabı Nike olmasına rağmen, değerli kardeşler dikkat edin. Ayağımdaki ayakkabı Nike olmuş olmasına rağmen değerli kardeşler. Eğer ayakkabımız Nike ise, eğer ayakkabımız Puma ise, eğer ayakkabımız Adidas ise daha iyi yürüyüş yapabileceğimizi, hangi spor alanında faalsek o alanda başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz değerli kardeşler. Şimdi ben gerçeği söylemem gerekirse bunu içten ve candan söylemek istiyorum değerli kardeşler. Benim bu markalar üzerinde pek fazla bilgim yok. Yani Nike, Puma, Adidas gibi markalar üzerinde benim pek fazla bilgim yok. Yani bu markalar, bu kaliteli markalar gerçekten de alındığında kişide bir fark yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Bunu doğrusu bilmiyorum. Ama bir şeyi çok iyi biliyorum. Hayatımızda bir şey fark yaratıyor. Ne fark yaratıyor? Ha? Yani Rab'de nasıl yaşama imkanına kavuştun? Ne aracılığıyla? İman ederek. Ha. O zaman diyebilir miyiz? İman eden kişinin hayatında fark yaratıyor. Diyebilir miyiz? Değerli kardeşler, o malzemeler ne kadar kaliteli olmuş olsa da, ne kadar bir ayrıcalıkları olmuş olsa da, gerçek anlamda kişide fark yaratan sahip olduğu imandır değerli kardeşler. Ama bunu şu ayetle pekiştirmek istiyorum. Yuhanna'nın birinci mektubunda, ilk mektubunda, beşinci bölümde, dördüncü ayet. Diyor ki, bize dünyaya karşı zafer kazandıran eğitimdir, kariyerimizdir, sahip olduğumuz etikettir, diyor. Değil mi? Birinci Yuhanna Mektubu 5-4 ne diyor değerli kardeşler? Biz dünyaya karşı zafer kazandıran bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. Nokta. Demek ki iman bizi zafere ulaştırıyor. Bu doğrudur. Ama burada sorulması gereken şudur. Hangi iman? İman da hangi iman? Mesih İsa'ya olan iman kişide fark yaratıyor. İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar vermiş olan kişinin hayatında fark, Rab İsa Mesih'e evet demiş olması nedeniyle o kişide bir fark ortaya çıkıyor. Yani İsa Mesih'e olan iman bizi farklı bir noktaya gelmemizi sağlıyor. Bu harika değil mi? Bakın, Rabbin kendisi, Rabbimizin kendisi onun için bizi şu sözlerle teselli etmiştir değerli kardeşler. Yuhanna 16 çok iyi bilinen bir ayet. Yuhanna 16 ayet 33. Şöyle diyor Yuhanna 16 ayet 33 değerli kardeşler. Dünyada sıkıntılarınız olacaktır. Kaçınılmaz. Sorunlar var, sıkıntılar var, dertlerimiz var. Ama diyor, ne diyor? Cesur olun. Ne demek cesur olmak? Cesaretli olun, durağan olun, dik durun. Neden? Çünkü diyor ki, zafer elde etmiş bir Tanrı var. Değerli kardeşler, o zaman diyebilir miyiz biz? Zafer elde etmiş olan kurtarıcımız Rab İsa Mesih'e ait kişileriz. Bu iman öyle bir iman ki, bu iman kişide öyle bir fark yaratıyor ki değerli kardeşler. Bakın, bu içinde yaşadığımız yeryüzündeki durumlar, olaylar bizi sirkelerken, bizi kafa üstü getirmeye çalışırken, sahip olduğumuz iman nedeniyle ayakta dimdik durabiliyor, gelebilecek olan bütün saldırılara karşı mücadele edebiliyoruz. Demek ki sahip olduğumuz iman sıradan bir iman değil. Birçok insan birçok şeye iman ediyor. Ben bir kere burada örnek vermiştim. Arkadaş Japonya'ya gitti. İş ziyareti için. Fabrikanın müdürünün bürosunda masasının köşesinde bir ikon, bir heykelcik vardı. Buda'nın heykeli. Demiş ya bu ne? Benim tanrım demiş adam. Bu kadar basit. Herkesin inandığı bir şey var. Değil mi? Ama asıl önemli olan kime iman ettiği değerli kardeşler. Demek ki fark yaratan iman İsa Mesih'e olan imandır. O iman kişide fark yaratıyor değerli kardeşler. Bunun örneklerini gerçekten kutsal kitapta görmek mümkün. Ama biz bu iman üzerinde konuşurken biliyorsunuz Efesler kitabı 6. bölüme baktığımız zaman orada bu yeryüzünde hayatımızı sağlıklı bir şekilde götürebilmenin ön koşulunun ne olduğunu bize açıklanırken bir takım ruhsal silahlardan söz ediliyor. Bunlardan bir tanesi iman kalkanıdır. 6. bölüm 16. ayet. Efesler 6 ayet 16. Ne diyor? Diyor ki iman kalkanını elinize alın. Şimdi iman kalkanını elimize almanın bize getirisi ne? Yani iman kalkanının elimizde olması demek aslında imanın işler durumda olması demek. Yani imanını devreye sokmuşsun, iman senin hayatında faal durumda, aktif durumda demek. Şimdi imanı kalkanını elimize almak bu ifade ediyorsa o zaman biz neden iman kalkanını elimize almamız lazım? Bakın 16. ayetin başı bize bunun yanıtını veriyor. Ne diyor? Şeytanın ateşli oklarını söndürebilmek için. Bakın çok enteresan. Şeytanın saldırılarını geriye püskürtebilmek için, etkisiz hale getirebilmek için iman kalkanını elimizde tutmak zorundayız. Bu bir defa alınan bir şey değil. İman hayatını sürdürebilmek için bu silahları, yani miğferden söz ediyor, miğfer olsun ya da şilt ne diyorlar? Kalkan değil de bu şey zırh. Göğüs takılan zırh, demir, metal. Ondan sonra ayağa giyilen ayakkabılardan söz ediliyor değil mi? Yani bu silahlar söz edilirken Rabbin sözünü ifade eden kılıç da elinize alın diyor ama iman kalkanı da ele alınması gerekiyor değerli kardeşler. O zaman şöyle diyebiliriz. Evet, şeytanın saldırana karşı dik durabilmenin ön koşulu silahları kuşanmak. Her gün Rabbin bize verdiği silahları giyinmemiz gerekiyor her gün. Giyindiğin sürece ayakta dimdiksin. Saldırılar var, sorunlar var, sıkıntılar var, sirkelenmeler var, kafa üstü gelmeler var ama ezilmişiz diyor ama yok olmuş değiliz. Yere yıkılmışız ama çaresiz değiliz diyor. Pavlos Korintos'a yazmış olduğu mektupta. Doğru mu değerli kardeşler? O zaman kutsal kitaptan birkaç örnek verelim. İmanı devreye sokan bir kişi hakkında konuşalım. Çok kişi var ama bir tane örnek verelim. Musa'nın öğrencisi kim? Yeşu. Değil mi? Bakın, Musa'nın yanında 40 yıl boyunca, 40 yıl çıraktı, çıraklık yaptı. Savaş tekniğini bilen bir komutan oldu. Musa'dan sonra vaat edilen ülkeye girişi sağlayan Musa değildi biliyorsunuz. Değil mi? Eğitim gördü Yeşu, iyi bir komutandı ve hakkını vererek Rab'de sahip olduğu imanı en etkin, en verimli bir şekilde kullanmasını bildi. Şimdi Eriha kentini düşünün. Yeşu Eriha kentini nasıl elde etti? Nasıl kazandı Eriha kentini? Bunu biliyor musunuz? Savaşarak mı kazandı? Hayır. Savaşması gerekmiyordu. Neden? Çünkü Tanrı ona, Yeşu'ya ne yapması gerektiğini söylemişti. Şimdi Yeşu kitabının 6. bölümüne baktığımız zaman olayı geniş bir şekilde orada okumak mümkün. Alıp oradan tabii ki okumak istemiyorum ama 6. bölümde olduğunu en azından size söyleyeyim. Yeşu savaşmayacaktı. Ama değerli kardeşler, bir şeyler yapması gerekiyordu Yeşu'nun. Hani dedik ya, Recep sen üzerine düşeni yapacaksın, senin yapamadığını Rab Tanrı senin için yapacak. Doğru mu? Biz robot yaratılmadık, bizler kendi üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Yeşu da kendi üzerine düşeni yapmak zorundaydı. Şimdi ne yapacaktı Yeşu? 6. bölüme göre okuduğumuz kadarıyla orada anlatılan durum şöyleydi. Adamlarıyla birlikte şehrin etrafında, o Eriha kentinin etrafında günde bir kez olmak üzere 6 gün yürüyeceklerdi. Bakın, her gün gelecekler, şehrin etrafında bir defa tur attıktan sonra geri dönecekler, ertesi günü tekrar gelip bir tur daha atacaklar. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün ve altıncı gün. 6 gün boyunca gelip birer tur atıp geriye döneceklerdi. Ve 7. güne gelindiği zaman bir kez değil, 7 kez dönmeleri gerekecekti. 7 kez döndükten sonra değerli kardeşler, kahinler ne yapacaktı? Borularını çalacaklardı ve halk da yüksek sesle bağıracaklardı. Tam bir takım işi. Değil mi? Yürüyecekler 7 kez, 7. güne geldikten sonra ve kahinler borularını çalacak ve halk da aynı sesle bağıracaklardı. Şimdi bir komutan düşünün ya. Eğitim görmüş bir komutan, general konumunda biri. Şimdi böyle bir yöntem, akla yatan bir yöntem mi? Yani profesyonel bir komutan olmasına rağmen, yani savaş taktiklerini iyi bilen bir kişi olmasına rağmen, onun yaptığı bu bizim gözümüzde saçma görünen şey, gerçekten de saçma gibi görünmüş olsa da emin olun kayda değer nitelikteydi değerli kardeşler. Şimdi düşünün, Eriha kenti askerler tarafından kuşatılmış. Tamam mı? Askerler dört gözle girişi ve çıkışı kontrol altına tutuyorlar. Ve bakıyorlar o İsrailliler geliyor birinci gün şehrin kentinin etrafında dolaşıyor gidiyor. İkinci gün geliyor bir tur daha atıyor gidiyor. Şimdi bunlar ne düşünmüş olabilir sizce? Tamam yani geldiler, gittiler. Güzel, bunların yapacak bir şeyi yok. Ama yedinci güne geldiğinde bir defa değil de yedi defa dolaştıklarında eminim ki bu askerlerin de kafası döndü. %100. Ve kendi kendilerine mutlaka dediler ki ya bunlar kafalarını yemiş. Bunların bize saldıracakları maldıracakları yok. Mutlaka böyle düşünmüş olduklarını ben şahsen düşünüyorum. Onun için onlar düşündüler ki birinci gün geldiler, bir tur attılar gittiler. Yedinci günde geldiler, yine bir tur atıp çekip gidecekler. Ama yapmadılar. Yedinci gün yedi kez döndüler ama çekip gitmediler. Değerli kardeşler, bu onları şaşırtmıştı değerli kardeşler. Onun için 6. bölümün 20. ayetine baktığımız zaman gerçekten de o 7. turu attıktan sonra borular çalındığında, halk bağırmaya başladığında diyor ki kentin duvarları çöktü. Yöntem akla hayale sığmayan bir yöntem. Taktik insan gözünde bir anlam ifade etmeyen bir taktik. Alışa gelen bir savaş yöntemi değil değerli kardeşler. Ama değerli kardeşler, Yeşu ilginç olan Tanrı ona bunu söylediğinde bunu böyle yapacaksın dediğinde şimdi Tanrım ben tecrübeli bir savaş adamıyım değil mi İsmet? Ben bir komutanım ya öyle değil mi Aytaç? Ben şimdi bu işi biliyorum müsaade et Tanrım ben bu şekilde aptal gibi geleceğim yedi kez bunu yapacağım yani olacak iş mi? Bırak da savaşayım ya ben savaşmasını öğrenmiş bir adamım ya. Savaşın ne olduğunu ben biliyorum. Demesi gerekiyordu. Aslında itiraz etmesi gerekiyordu. Biz bazen yapmıyor muyuz? Recep sen bu işten anlamazsın. İsmet sen bunu bilirsin. Bırak bunu ben yapayım. Değil mi? Sen bundan haberin yok Şahla. Daha sen gençsin. Bu işi anlamazsın. Değil mi? Tecrübeli olduğumuz zaman uzmanlık alanında iyi hava atıyoruz. Doğru mu? Ama övünen Rab ile övünsün. Bunu da unutmayalım sevgili kardeşler. Onun için bunu açıkça söyleme ihtiyacı duydum. Çünkü neden değerli kardeşler? Yeşu şunu anlamıştı. Asıl komutan ben değilim. Asıl komutan ben değilim değerli kardeşler. Demek ki bütün her şey Yaradan'ın elinde. Gerçek komutan çadırda değil. Gerçek komutan Tanrı'nın kendisi. Onun için ben eminim ki Tanrı ona bu şekilde söylediğinde o da imanla kafasını yukarıya kaldırdı ve şöyle dediğini düşünüyorum. Tanrım, sana güveniyorum. Ha, bakın değerli kardeşler, pratik olaraktan düşünelim. Bizler de bu hayat içerisinde savaşıyoruz. Değil mi? Zorluklar var, sıkıntılar var. Gerçekten üzülüyoruz, acı duyuyoruz ve bizlerden bir şeyler gidiyor zaman zaman. Ama sıkıntılar arttıkça, yaşam fırtınaları çoğaldıkça Rab'be daha fazla güvenmek gerekiyor. Yeşu gibi kafamızı yukarı kaldırıp Rab Tanrım ben sana güveniyorum. Sen benim Tanrımsın. Tek güvenim sensin diyebilenler olmak zorundayız değerli kardeşler. Onun için zaferin sırrı nerede? Zaferin sırrı nerede? Söyleyin bakalım. Bu kadar söyledik. Bu bir girişti. Zaferin sırrı nerede? İmanda. O zaman açın 9. bölümü Korintoslar. Konumuz 9. bölümden. 1. Korintoslar mektubu 9. bölümden. Bu bir girişti. Hani derler ya Vorspeise bir ön giriş, ön hazırlık. 1. Korintoslar 9. bölüm 24. ayetten 27. ayete kadar olan kesim. İsterseniz değişiklik olsun ayağa kalkalım yine. Zaten oturacağız. Rabbin sözüne saygıdan dolayı 24'ü, 25'i, 26'yı ve 27. ayetleri okuyalım. Ondan sonra oradaki içeriği birlikte anlamaya çalışalım değerli kardeşler.
Şu alanında yarışanların hepsi koştuğu halde ödülü bir kişinin kazandığını bilmiyor musunuz? Öyle koşun ki ödülü kazanasınız. Yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar. Bizse hiç çürümeyecek bir taç için yapıyoruz. Bunun içindir ki amaçsızca koşan biri gibi koşmuyorum. Yağmurumu havayı döver gibi boşa atmıyorum. Müjdeyi başkalarına duyurduktan sonra kendim reddedilmek için bedenime eziyet çektirip onu köle ediyorum.
Çok çok teşekkür ederim. Buyurun oturun sevgili kardeşler. Şimdi haberci Pavlos Tanrı esiniyle bu parçayı kaleme alırken değerli kardeşler Korint'e yakın bir yerde, Korintos dediğimiz o Yunanistan'da Korint denilen bölgeye yakın bir yerde inanıyorum ki spor yarışmalarını anımsamış olmalı. Ve bu Korint'te yaşayan imanlar topluluğu sevgili kardeşler atletizmin ne demek olduğunu gerçekten de bilen insanlardı. Neden? Çünkü düzenli bir şekilde her iki yılda bir kez İsmos adı altında yarışma düzenleniyordu değerli kardeşler. Korint'e yakın bir yerde yani 16 kilometre aşağı yukarı Korint'ten 16 kilometre uzaklıkta bir yerde İsmos adı altında yarışmalar orada düzenleniyordu. Şimdi günümüzde de biliyorsunuz atletizm yarışmaları büyük bir heyecanla ne yapılıyor? Ekranlardan takip ediliyor. Öyle değil mi değerli kardeşler? 4 yılda bir kez. Şimdi bakıyoruz ki olimpiyatlara baktığımız zaman birçok kişi büyük bir istek ve arzu içerisinde ne yapıyorlar? Deli gibi koşuyorlar. Ne için? Bir alacakları bir ödül için. Doğru mu? Kendilerini hazırlıyorlar ve o döneme geldiğinde de ve ne gerekiyorsa üzerlerine düşen onu yapma gayreti içerisine giriyor bu insanlar. Şimdi ben çok iyi anımsıyorum ki bu 4 yılda yapılan olimpiyatların dışında ülkemizde, Türkiye'de yılda bir kez yapılan bir koşu var. Halk koşusu diyorlar ona. Halk koşusu adı altında bir koşu yapılıyor ki en son yapıldığında ben yanlış hatırlamıyorsam 15 bin kişi civarındaydı. Ve 15 bin kişi halk koşusu adı altında bir araya geldi. Onun da bir ödülü vardı. Ve bu 15 milyona yakın, 15 bin kişiye yakın kişi ne yaptı? Koştu, koştu, koştu. Ama baktık ki kazanan bir tek kişiydi. Ödülü alan tek bir kişiydi. Şimdi iman yaşamı da bir koşu mu? Evet, okuduk az önce değil mi? İman hayatı da bir koşu gibi. Bu yarışı nasıl koşmamız gerekiyor? Olimpiyata hazırlanan sporcular gibi. Bir adanmışlıkla koşmamız gerekiyor. Yani bu iman koşusunu koşabilmek için kendimizi Rab'be adamamız gerekiyor. Değerli kardeşler, Pavlos'un ifade ettiği gibi bakın. Kutsal kitapta bize şöyle söyleniyor 24. ayette okuduk. O nedenle diyor. Öyle koşun ki ödülü siz kazanırsınız. Demek ki iman koşusu, iman yaşamı bir koşu gibi, bir yarış gibi. Ne gerektiriyor? Disiplin gerektiriyor. Ne gerektiriyor değerli kardeşler? Çaba gerektiriyor. O yüzden disiplin altında, gayret içerisinde ödülü kazanma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Ama bu ödül yarışmalarda bir kişi kazanıyor. Ama bizim iman koşusundaki ödül bir kişi için değil. Tüm koşanlar için. Fark bu. Anlatabiliyor muyum? Yani koşu yapılan spor müsabakalarında kazanan kişi tek bir kişi. Ama bizim iman olarak, iman koşusu olarak iman ettiğimiz koşuda herkes için gerekli bir ödülü elde etmiş oluyorlar. Şimdi şöyle düşün, eğer sen sahip olduğun imanı içten gelen bir arzuyla, içtenlikle, sevinç içerisinde o kurtuluşu başkalarına eğer götürüyorsan yapmış olduğun bu hareket, göstermiş olduğun bu çaba, bu gayret karşılığını alacaktır. Nasıl? Ödülle ödüllendirilecek. Yani verdiğin hizmetin bir karşılığı var değerli kardeşler. Çünkü bizler birbirimizle kesinlikle rekabet etmiyoruz. Ama hizmet koşusunda her tür engele karşı, hizmet ederken biliyorsunuz, her tür engele karşı bir bütünlük içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Yani kol kola girerek bütünlük içerisinde bu hizmet koşusunu devam ettirmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için önde de söylediğim gibi iman yaşamı bir koşu gibidir. Ama bu koşu olimpiyat koşulları gibi 4 yılda yapılan bir koşu değil. İman koşusu her gün koşulan bir koşu değerli kardeşler. Onun için bizler de iman ettik, iş bitmiyor. Ne yapacağız? Rab'de gelişmeye devam edeceğiz. Doğru mu? Okuduk ya Kolosalar 1. bölümde. Rab'de gelişmeye devam edeceğiz. Bakın şöyle düşünün. Örneğin en son 2016'da Brezilya'da yapılmıştı. Değil mi olimpiyatlar? Rio de Janeiro kentinde yapılmıştı. Bu koşu. Şimdi o koşuyu hatırlayan var mı hiç? Brezilya'da yapılan o olimpiyat koşullarını hatırlayan var mı değerli kardeşler? Ya. Şimdi bakın orada ben konuşmalarda gördüm mesela bizim atletleri söyleyeyim. Ama diğer atletler de öyleydi. Onlar ondan önceki yani ne oluyor 2012'de yapılan 2012'de de Çin'de yapıldı herhalde değil mi? Pekin'de yapıldı 2012'de. Orada 2012'de koşanlar 2016'da da koştular. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Adamlar 2016'yı tamamladıktan sonra 2020'de yine olimpiyat koşulları olacak. Ama onlar 4 yıl sonra yapılacak olan olimpiyatlara kendilerini hazırlıyorlar. Bakın görebiliyor musunuz? İş kazandım bitti olmuyor. Devam eden bir süreç. O zaman bizler de 1979'da ben iman ettim. Orada bitmedi. 1979'dan bu yana hala Rab'de gelişiyorum. Gelişiyorum. Gelişmeye devam edeceğiz. Doğru mu? Demek ki her zaman hizmet alanında koşarken gelebilecek olan bütün engelleri aşabilmek için kol kola gireceğiz. Ama bütünlük içerisinde hareket ederken de bizler Rab ile olan ilişkimiz sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Onun ile olan ilişkimiz sağlıklı bir noktada olması gerekiyor. Bunun için de gerekiyor değerli kardeşler. Nasıl disiplin edeceğiz kendimizi? Rabbin diri sözü aracılığıyla. Rabbin sözü, hani her zaman okuyoruz ya Timoteos mektubunda. Eğiten, öğreten, yola getiren, azarlayan ise, bizim gelişmemize katkı sağlayan, önde olan faktörse, o zaman biz bununla iç içe bir hayatımız olması lazım. Disiplin bu şekilde oluyor. Ne anlıyoruz disiplin deyince onu sorayım size. Nedir disiplin? Çeki düzen demek. Başka? Öz Türkçe'de düzence diyorlar. Disiplinin öz Türkçe karşılığı düzence. Düzenden geliyor. Yani Türkçe sözlüğe bakarsanız kurallara göre hareket etmek demek. Disiplinin tam karşılığı bu. Kurallara göre hareket etmek. Ama haberci Pavlos'un bakın bu Korintoslar mektubunda ifade ettiği, dile getirdiği disiplin kurallara göre hareket etmek demek değil. Yunancasına da baktım onun. En iyisini bakın biliyorsunuz iyi var. Daha iyi var. Bir de en iyisi var. Doğru mu? Almanca'da var mı öyle üç? Ha. Gut, besser, 15'te. Aa, en iyisi. Bakın, şimdi Pavlos'un disiplin olarak da ifade ettiği şey tam bu. O zaman şöyle, ben hani o das beste diyoruz ya, en iyisine ulaşmak için iyiden ve daha iyiden vazgeçmem gerekiyor. Doğru mu? Anlamı bu. Sofrasismos sözünü kullanmış Pavlos. Burada Yunanca şeyine baktığım zaman kullandığı söz bu. Değerli kardeşler. İyiden ve daha iyiden vazgeçmek. Bunu biraz açalım anlamak açısından. Hangi olimpiyatlarda gördük ki bir sporcu gümüş için ya da bronz için yarışıyor? Böyle bir yarışmış iş gördünüz mü? Hayır. Her biri ne için koşuyor? En iyisi ise altın için koşuyor. O zaman eğer sen gümüşe razıysan söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani sen şunu söylüyorsan ya Recep abi ben verdiğim hizmetten memnunum. Bu benim için yeter. Diyorsan söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama ben daha iyisini istiyorsam, o sevinci daha dolu bir şekilde yaşamak istiyorsam o zaman altın için koşman gerekiyor. Daha iyisine ulaşmak için, en iyisine ulaşmak için o şekilde sevinç içerisinde coşkuyla hizmet etmek, emek vermek gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bizler de mümkün olduğu kadar Rabbe canlar kazanmak için emek vermemiz lazım. Bakın Pavlos bunu bütün yürek doluluğuyla yaptı. Ve buna rağmen kendini layık bile görmüyor. Elinden gelen en iyisini yapmış olmasına rağmen sevgili kardeşler. Onun için Pavlos bu noktaya ulaşabilmesi için kendinden birçok şeyi feda etmesi gerekiyordu. Feda etmesi gerekiyordu. Yani neyi ön sıraya koymasını bildi. Bakın prioritet dediğimiz bir şey var değil mi? Öncelikler. Hepimizin hayatında önceliklerimiz var, doğru mu? Ama imanın hayatında öncelik Tanrı olması lazım. Önce Tanrı, sonra başkaları, sonra ben. En son ben. İman hayatı bu şekilde. Onun için kutsal kitapta başkalarının yararını düşünün diyor. Başkalarının yararını gözetin diyor sevgili kardeşler. Onun için Pavlos Timoteos'a yazmış olduğu ikinci mektuba bakın. İkinci Timoteos mektubu birinci bölüm 7. ayette bizlere güç, sevgi ve öz denetim ruhu verdi diyor. Bakın öz denetim yani disiplin ruhu. Bu disiplin sözüne baktım az önce söylediğim gibi sofronismos sözünü kullanmış. Disiplin olarak kullandığı söz. Yani bunun karşılığı ne? Aslında daraltmak demek. Büzmek, daraltmak. Örneğin bir çuvalı düşün, ağzı bu kadar değil mi? Karpuzu koyarsın, değil mi? Değil mi? Bal kabağı diyoruz, onu da koyarsın. Şimdi biz bunu disiplin sözü üzerinde düşünüyoruz. Daralttığımız zaman, daralttık bu kadar yaptık, karpuz girer mi bunun içerisine? Ha? Domates girer belki. Patates girer ha Ayşo? Karpuz girmez. Portakal girer ama karpuz girmez. Ama karpuz böyleyken girer. Çuval ağzı böyleyken. Yani yeme içmede de öyle ha. Buraya ne atarsan gidiyor zaten. Eğer sen burayı disiplin altına almazsan, daraltmazsan istediğin noktaya gelmen mümkün değil. Disiplin sözünün tam karşılığı bu sevgili kardeşler. Küçültmek, daraltmak anlamında. Yani Pavlos özgürlüğünü daraltarak değerli kardeşler yaşamındaki her şeyi denetimi altına alarak önceliği neye vermesi gerektiğini biliyordu. Şimdi hizmet alanı hangi alan olursa olsun eğer o hizmet alanında disiplin kavramı oturmamışsa eğer yerleşmemişse başarı beklemek mümkün değil. İş hayatında olsun, aile hayatında olsun, sanat yönü olan uğraşlarda olsun ya da ruhsal yaşamda en iyisine ulaşmak istiyorsak iyiden ve daha iyiden vazgeçmemiz gerekiyor. Anlaşıldı mı burası? İyiden ve daha iyiden. Yani gümüşten Bronzdan vazgeçeceğiz. Altın istiyorsak eğer. Sevgili kardeşler. Yani istediğimi yaparım mantığını geriye atmasını bilmemiz gerekiyor. Uykumuza bakacağız. Yiyip içmemize dikkat edeceğiz. Antrenmanlarımıza dikkat edeceğiz. Deyimi yerindeyse en iyi sonuç için yüksek bir bedel ödememiz gerekiyor değerli kardeşler. Hiç duydunuz mu mücadelesiz bir zafer? Zafer elde etmiş ama mücadele etmedi. Mücadelenin sonunda zafer oluyor değil mi? Demek ki bir mücadele hayatı her birimizin hayatında olması gerekiyor. Ben okul yıllarında 3000 metre üzerinde koşu yapıyordum lise, teknik lise yıllarımda. Ben sonuca ulaşabilmek için yani okullar arası başarı elde edip konulan ödülü en iyisini alabilmek için bakın uykuma çok dikkat etmem gerekiyordu. Baklavayı çok severdim. Baklava yememem gerekiyordu. Arkadaşlarım vardı, 8 kişilik bir grubumuz vardı. Geliyorlardı Recep gel işte gezelim tozalım. Onlara hayır demem gerekiyordu. İçimde istemeyerek de olsa sevgili kardeşler. Ama kolay bir şey değildi. Özgür müydüm? Evet. Her şey yapabilir miydim? İstediğimi baklava da yiyebilirdim. Gece yarılarına kadar oturup film de izleyebilirdim. Tamam mı? Sabahlara kadar yatakta kalır. Antrenmanlara gitmezdim. Değerli kardeşler. Ama hayır. Özgürdüm. Ama özgürlüğümü denetim altında tutmam gerekiyordu. Demek ki çuvalın ağzını küçültmem gerekiyor. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Onun için Pavlos Galatyalılara yazdığı mektupta, bakın 5. bölüm açar mısınız? Galatyalılar 5 ayet 1.
Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı.
Evet.
Bunun için dayanın, bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin.
Bakın şurası çok önemli. Özgür olalım diye özgürlüğe kavuşturdu. Bu doğru mu? Evet, özgür müyüz? Evet, özgürüz. Ama özgürlüğümüzü istediğimiz gibi kullanma hakkımız yok. Sevgili kardeşler. Neden? Bakın ne diyor? 13. ayet ne diyor? Aytaç.
Kardeşler siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin.
Bakın. Yani özgürlüğü bedenin gereksiz istekleri doğrultusunda kullanmayın diyor. Özgürsünüz ama kafanıza göre bu özgürlüğü kullanma hakkınız yok değerli kardeşler. Onun için özgürlük doğal benliğimizin işlemesine, bizde etkin olmasına izin vermemesi gerekiyor. Çünkü Mesih'teki özgürlük günaha kesinlikle izin vermez. Özgürlüğümüz asla doğal benliğin işlemesine fırsat yaratmaması gerekiyor değerli kardeşler. Bunu söylerken lütfen bu noktayı da yanlış anlamayın. Bunun da altını çizmek zorundayım. Ben bunu söylerken yemek yemek, içmek, eğlenmek kesinlikle yanlış değil. Yemek de yiyeceğiz, içeceğiz de, eğlencemizi de gideceğiz. Ona da hakkımız var. Ama bu şeyler, yani yaptığın o eğlence, yediğin yemek, senin başarı elde etmene engel oluyorsa eğer, sana destek değil de tökez oluyorsa eğer, bırakmak zorundasın. Bakın, Yasemin yıllar önce ben hatırlıyorum, dans kursuna gitmek istedi. Ve dans kursuna yazıldı, dans kursuna gitti. Dünyanın değişik yörelerin danslarını öğreniyordu orada. Sonra bir şeyin farkına vardı, benim bu dans kursum, benim Rab'le olan ilişkime zarar getiriyor. Ne yaptı biliyor musunuz? Bırakmak zorunda kaldı. Bakın onun için diyorum, evet yiyelim, içelim, gezelim, tozalım, eğlenelim. Buna hepimizin hakkı var. Ama eğer benim koyduğum hedefe ulaşmama engel oluyorsa, tökez oluyorsa geri durmak zorundayım. Yapmak zorundayım. Yani özgürüm ama özgürlüğümü denetim altında, benliğimi denetim altında tutmakla sorumluyum değerli kardeşler. Demek ki gevşeklik, kendini salmak başarı bir bütün değil. Beraber yürümüyorlar kesinlikle. Onun için Pavlos bunu yaşayabilmek için dolu dolu birçok şeyden vazgeçmesi gerekiyordu. Bu sevinci yaşayabilmek için birçok şeyi geride bırakması gerekiyordu. İşte bu 9. bölümdeki ana konu bu. 1. Korintoslar 9. bölümdeki ana konu bu değerli kardeşler. Bunu açık bir dille burada ifade etmek isterim. Özgürlüğümüzü, sahip olduğumuz hakları disiplin ederek, yani sözü ışığında, denetim altında tutarak dengede tutmamız gerekiyor. Evet, o onaylanmış ödülü kazanmak için hayatımız bir disiplin hayatı gerekiyor değerli kardeşler. Ve unutmayın, ben o ödülü üçüncü metre yazarken kazanamadım. Neden? Bakın, hiç abartmadan söylüyorum. İstediğim gibi yapmadım çünkü. Özgürlüğümü farklı şekilde koydum. Arada bir dayanamadım. Antrenmanlara gitmedim. Bir de yalan attık. Ya uydurduk bir de. Hocaya söyledik böyle böyle şeyimiz var diye. O zamanlar imanlı da değildi. Yalan da vardı. Her şey vardı hayatımızda. E ne oldu? Yedinci mi oldum? Altıncı mı oldum? Ne? Öyle bir şey. Yedinci oldum. Ne gümüş bırak, altını ne gümüş ne bronz, hiçbir şeyi alamadık değerli kardeşler. Onun için gerçekten ödül kazanmanın yolu fedakarlıktan geçiyor. Bir takım şeylerden vazgeçmekten geçiyor. Eğer kazanmak istiyorsak, canları Rabbe kazanmak istiyorsak, eğer ödül elde etmek istiyorsak, kesinlikle ve kesinlikle bir bedel ödememiz gerekiyor. Bu bedel çok şey olabilir. Başarıya ulaşmanın ön koşulu bu. Yeri gelmişken hemen ifade edeyim. Paulus'un elde etmeye çalıştığı ödül kurtuluş ödülü müydü? Zaten kurtuluşun ödül olmadığını biliyoruz değil mi? Bir armağan olduğunu biliyoruz. Peki Paulus burada neden söz ediyor? Verilmiş olan sadık hizmete karşı alınacak olan ödülden söz ediyor. Yani hizmetin karşılığı, vermiş olduğun hizmetin sonunda sana verilecek olan ödülden söz ediyor. Yoksa kurtuluş ödülü değil. Çünkü neden? Kurtuluş bir ödül değil. Armağan. Değerli kardeşler. Yani ödül olsaydı, bakın ödül olsaydı çalışmam, çabalamam gerekiyordu. Doğru mu? Ama kurtuluş Tanrı'nın bir armağanı. Efesler 2, 8, 9. Çok meşhur bir ayet. Ne diyor? 2, 8, 9. İmanla ve inayetle kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Hiç kimse övünmesin diye, bakın çok önemli, İyi işlerin sonucu değildir. Yani ben bunu yaptım, bunu aldım. Hayır. Kurtuluş Tanrı'dan geliyor ve tamamen değerli kardeşler, Tanrı'dan bize verilen bir hediye. Bunun altını bir kez daha burada çizmek istiyorum değerli kardeşler. Onun için Paulus bu ödülün ne kadar kesin olduğunu, yani kurtuluşumuzun daha doğrusu ne kadar emin ellerde olduğunu ifade ederken, bu armağanlardan söz ederken, hediyelerden, ödüllerden pardon söz ederken şöyle diyor. 1. Korintoslar 3. bölüm 13 ve 15'e kadar olan kesimde ben kısa kısa okuyacağım. Şöyle diyor, herkesin yaptığı iş belli olacak diyor. Hizmet, derdiğimiz hizmet. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak diyor. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak diyor. Dikkat edin. Yaptığın hizmet de yapmış olmak için yapılan hizmet olmaması lazım değil mi? İçten ve candan yapılan bir hizmet olması lazım. Bakın ne kadar güzel söylüyor. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek, ama burası çok önemli bakın. Kendisi kurtulacak diyor. Demek ki sonsuz yaşam emin ellerde. Yaşama bir şey olmuyor. Demek ki burada anlatılan gerçek şu bize. Korintoslar 9'da ifade edilen gerçek. Kurtuluş ödülü değil. Çünkü kurtuluş ödül değil. armağan, hamdolsun. Yaptıklarımızın sonucu değil, Tanrı'nın bize sağladığı, verdiği bir hediye. Bunun da altını bir kez daha burada çizmiş oluyorum. Aksi halde Kutsal Kitap'ta Romalılar 11. bölümde 6. ayette diyor ki o zaman inayet, yani öz Türkçe'de kayra, inayet olmaktan çıkar diyor. Kayra, kayra olmaktan çıkar. O zaman inayet, inayet olmaz. O zaman biz ona inayet diyemeyiz. O zaman biz inayetle kurtulduk diyemeyiz. Doğru mu İsmet? İnayet başka, işler başka. Yasa sana ne diyor? Koş diyor. Ama yasa sana koş derken sana ayakkabı vermiyor ayağına koşmak için. Ama inayet, gnade diyoruz ya, gnade. İngilizce'de grace of God. Tanrı'nın inayeti. Sana koş derken ayağına da ayakkabı veriyor. İşte inayetin farkı bu. Yüzmek için ayağına palet veriyor. Yüz demiyor. Hadi yürü koş demiyor. Ayağına ayakkabı veriyor. Ya bundan daha müthiş bir şey olabilir mi? Eğer bizim ayağımıza ayakkabı verilmemiş olsaydı ben bugünlere gelmezdim zaten. İşte inayet bu. Rabbin inayeti bu. Her türlü zorluğa girdim çıktım. İnancımdan dolayı tutuklandım bile. Ama hamdolsun Rabbin sayesinde ayakta dimdik durabildim. Çünkü onun koyduğu ayakkabılar beni bugünlere ulaştırdı. İşte inayet bu. Bu inayetin değerini bilin. Bu inayetin kıymetini bilin. Önemini bilin. Ve onu kucaklayın. Bu o inayet ışığında hayatınızı sürdürün değerli kardeşler. Onun için özellikle vurguluyorum. Vatandaşlık üzerine değildir buradaki vurgu. Biz Tanrı'da Tanrı'nın çocuklarıyız. Bu asla kaybolmayan bir gerçek. Doğru mu? Ama hani ödül aldığımızda bir sevinç oluşuyor ya yüreğimizde. Şimdi ödül alıyorsun değil mi? O sevinç oluşturuyor değil mi senin yüreğinde? O sevinci kaybetmemek için. Pavlos'un korkusu buydu. Ödül alma sevincini kaybetmeme istiyordu. Yani Rabbi üzmeme, üzebilecek korkusu vardı. Üzebilirim diye düşünüyordu. Yani eğer ben o ödülü alamazsam Rabbi üzeceğim korkusu vardı Pavlos'un yüreğinde sevgili kardeşler. Onun için Pavlos kesinlikle amaçsızca koşan biri değildi değerli kardeşler. 26. ayette de ifade ettiği gibi havayı, ne diyor 26. ayette? Havayı yumruklayan, boş yere ter döken biri değildi. Yani hayali bir rakiple idman etmiyordu. Yani karşıda rakip yok, havayı yumrukluyor. Bunun bir şeyi var mı, faydası var mı? Havayı yumruklamanın hiçbir şekilde faydası yok. Eğer dövüşmek istiyorsan önünde bir rakip olması lazım. Demek ki o zaman dövüşürken hedefin olması lazım. Hedefsiz mücadele etmenin bir faydası yok sevgili kardeşler. Hedef çok çok önemli ve verdiğin mücadele o hedefe ulaşma amacı taşıması lazım. Yani ne yapıyorsan, nasıl bir mücadele içerisindeysen, verdiğin o mücadele, o gayret, o amaca, koyduğun o hedefe hizmet etmesi gerekiyor değerli kardeşler. Eğer önünde hedef yoksa koşmanın da bir anlamı yok. Onun için yıllar önce 1980'li yıllarda İstanbul Enez'de kamp yapardık yılda bir kez. Türkiye'nin birçok yerinden imamlar gelirdi. Orada bir 4 gün boyunca, 5 gün boyunca orada kalır, bir hafta boyunca kamp yapardık ve güzel bir zaman geçirirdik. Kamp bittiğinde 3-5 kardeş kalırdı, 10 kişi neyse, çadırları toplar, tekrar depoya götürürdü. Biz İzmir grubu olaraktan o sene 1985 senesinde biz kaldık orada yardım edebilmek için. Bir kardeşimiz vardı, bize şöyle dedi. Dedi ki şimdi kamp yeri şöyle bir alan düşünün, yamaç, yol buradan gidiyor, çıkıyor, yola devam ediyor. Şimdi bize dedi ki arkadaş bu alandan o araba buraya geçmeden eğer siz buradan koşar, o arabaları yakalarsanız size iki tane tavuk var. Yani Allah'a bizim gözlerimiz döndü. Zaten kamptasın abi, ıvır zıvır yiyorsun, doğru düz böyle et yok. sebze sebze takıldık, hep ot takıldık. Anlatabiliyor muyum? Ulan tavuk, Allah, kemiklerimiz dans etti. O kadar çok mutlu olduk. Şimdi iki tane tavuk. Hedef belli. Hedef iki tavuk. Kazanmak var, kazanmamak var. Şimdi biz bir kardeşle beraber arabalar hareket ettiğinde başlayacaklar. Arabalar hareket etti. Bizde o yamaç da kolay değil ha. Tepe. Koş babam koş, genciz tabii. Şimdi düşünün. Tepeyi tırmanıyorsunuz. Koştuk koştuk, soluk soluğa kaldık. Böyle koştuk koştuk koştuk koştuk. Geldik, tak yakaladık. Ana, bizim o arabaları yakalamamızı sağlayan neydi biliyor musunuz? O iki tavuk. O iki tavuk bizi başarıya ulaştırdı. Hedef çok önemli. Eğer önünde bir hedef yoksa boşuna yumruklamanın bir faydası yok. Sevgili kardeşler, eğer hizmet ediyorsan hizmet et. Ama yaptığın hizmet bir amaca hizmet olsun. Bir amacı olsun. Hedefsiz olmasın sevgili kardeşler. Hizmet etmiş olmak için hizmet etmeyin değerli kardeşler. Onun için Filipililere yazılan mektuba bakın 3. bölüme. Paulus bizi hem uyarıyor hem de teşvik ediyor gerçekten. Bizleri harika bir şekilde hem uyarıyor hem de teşvik ediyor. 3. bölüm Filipililer 3. Filipililer 3. İsmet onu okuyabilecek misin lütfen? Filipililer 3. Filipililer 3. Ayet 12'den 14'e kadar olan kesim.
Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum.
Evet.
Ama Mesih İsa'nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum.
Evet.
Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum.
Bak, bu çok önemli. Evet.
Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup İleride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyor.
Amin. Amin. Bakın, hiçbir koşucu arkaya bakarak koşar mı? Hayır. Geçmişte ne olduysa, hangi günaha düştüysen, hangi yanlışlığı yaptıysan, ne çirkinlikler olduysa, ama kazanım ama kayıp, ne olursa olsun onlar geride bırakılması lazım. Geriye bakarak koşmak mümkün değil. Geride bırakacağız, ileriye uzanacağız. İleriye bakarak, ödülü düşünerek hedefe doğru koşacağız. Amacımız bu olması lazım. İyisini, daha iyisini değil, en iyisini eğer elde etmek istiyorsak değerli kardeşler. Onun için bakın, o dönemde atletler ne için koşuyordu biliyor musunuz? He? Bir çelenk için. Bakın 25. ayet okuyabilirsiniz. 9-25. Korintoslar az önce okuduk. 9. bölüm 25. ayet ne diyor? Defne yapraklarından yapılmış bir çelenk için. Yani yok olup gidecek bir çelenk. Değersiz bir çelenk. İçin koşuyorlardı. 9-25 ne diyor? İsmet?
Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar.
Ama biz doğruluk tacı için koşuyoruz değerli kardeşler. Doğruluk tacı. Bakın Timoteos mektubunda öyle diyor. 4. bölüm 8. ayette. Doğruluk tacı diyor. Doğruluk tacı. Yani doğruluk, doğruluğa bağlı kalarak, doğru olan Mesih'e bağlı kalarak hizmet edenlere verilen bir taç. Bu aslında bütün imanlar için geçerli olan bir taç. Hamdolsun. Rabbimiz dikenli tacı takması gerekiyordu. Ben bu tacı takabilmem için. Doğruluk tacını giyinebilmem için İsa Mesih o dikenli tacı kafasına takması gerekiyordu. Hakarete uğraması gerekiyordu. Acılara katlanması gerekiyordu. Bu taç nasıl bir taç? Bu miras nasıl bir miras? Birinci mektupta, Petrus'un birinci mektubunda, birinci bölümde, dördüncü ayette bozulmaz diyor. Yozlaşmaz ve solmaz bir miras. Görebiliyor musunuz? Bozulmayan, yozlaşmayan, solmayan bir miras. Ve son bir nokta söylüyor, kapatıyorum. Son olarak 27. ayete bakın. 9. bölüm 27. ayet. Diyor ki, bedenimi eziyorum diyor Paulus. Bedenimi eziyorum. Ve onu tutsak ediyorum. Yani bedenimi köle ediyorum diyor. Demek ki bu nedir? Bakın, bedeni köle etmek demek, beden Pavlos'un hayatında şef değil. Pavlos o bedenin üzerinde şef. Anlaşıldı mı Çağla? Yani beden seni yönetmiyor, sen bedene yön veriyorsun. Bu harika olan bu, nokta olan bu. Beden sana diyor ki uyuyacaksın. Hayır, kalkıyorsun, antrenman yapıyorsun. Beden sana diyor ki yiyeceksin. Hayır, yemene gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Yani beden üzerinde şef, karar mekanizması sen olman gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki kişi çalışma kurallarına uyar. Çalışma kurallarını izler ama bedeni değil. Bedeni değil. Onun için bir örnek vereyim size. Bu Nike ayakkabısı nasıl, neden Nike oldu? Onun adını size söyleyeyim. Şimdi ta o dönemlerde, M.Ö. 490 yıllarında uzun mesafe koşusu yapılmış. Uzun mesafe koşusu. Maraton olarak bilinen bu yer Atina'dan 40 kilometre uzaklıkta bulunan bir yer. Yunanlılar biliyorsunuz burada Perslere karşı zafer elde ettiler. Yunanlılar Persleri burada yenilgiye uğrattılar, zafer elde ettiler. Ve bu Yunanlılar Persleri yendiğinde Yunan ordusunun içerisinde bir asker vardı. Adı Fedipides. Fedipides adında bir asker. Ve bu asker 40 kilometre koşup 40 kilometrenin sonunda oradaki halka zafer kazandıklarının haberini vermesi gerekiyordu. Bu adam düşün, ayaklarındaki ayakkabı parçalanana kadar koştu, koştu, koştu, koştu ve sonuca ulaştı. Kafada belli, zafer haberini ulaştırmak. Ve son noktaya ulaştığında son söylediği söz neydi biliyor musunuz? Zafer. Yani Yunanca'da Nikos, Nike. Yani Nike'ın, Nikos'un anlamı zafer demek. O ayakkabının anlamı zafer. Ben bilmiyorum o Nike zafere ulaştırıyor mu sizi? Onu bilmem. Ama iman sizi zafere götürecektir. Zafer. Nikos. Nikos. O zaman diyelim mi? Bu asker, dikkat edin, bu asker zafer haberini ulaştırmak için 40 kilometre koşması gerekiyordu. Kanlar içerisinde son nefesini verene kadar. Gelin bizler de kurtuluş haberini insanlara ulaştırmak için, o haberi ulaştırmak için ama kitap masası aracılığıyla, ama başka başka yollar aracılığıyla gelin o iyi haberi insanlara götürenler, ulaştıranlar olalım sevgili kardeşler. Bunu açık bir şekilde söylüyorum. Hiçbir dünyasal istek ve arzular bizi tembelliğe, gevşekliğe itmesin. Rab'be bakarak, Rab'de kalarak, onunla birlikte adımlarımızı atarak yola devam edelim. Değerli kardeşler, önde kesin bir amacınız olsun. Ve unutmayın, her hareketiniz, aldığınız kararlar, attığınız adımlar, düşünceleriniz, sözleriniz, o koyduğunuz hedefe hizmet etsin. Amin.